Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لي الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyici, değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Azer 1400, Hicri Gameli 4 Cemadülevvel 1443 ve Miladi Takvimle 9 Aralık 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak Türkiye'den köşe yazarları İmam Hümeyni Mektebi'nde İran'da yenilikler ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Reisi ve Erdoğan, iktisadi ve terörizmle mücadelede işbirliğine vurgu yaptılar. Galibaf, Türkiye ziyareti bölge ülkeleriyle ilişkileri genişletmek için bir fırsat dedi. CIA direktörü, İran ve Rusya saçlarımı ağarttı açıklamasında bulundu. Siyonist İsrail'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na siber saldırı düzenlendi. Amerika, İngiltere ve Avustralya'nın ardından Kanada'dan da Pekin'e boykot kararı geldi. Amerikalı senatör, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanalım dedi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran ve Türkiye'nin ticari ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, Tahran'da düzenlenecek ortak komisyon toplantısıyla işbirliği gelişmesinin yeni bir aşamaya gireceğini belirtti. Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapan Reisi, iki ülkenin terörizmle mücadeledeki işbirliği gereğine vurgu yaparak, terörizmle mücadelenin esas yolu ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymaktır. İran, terörizmle mücadeledeki aydınlık geçmişi göz önünde bulundurarak tüm ülkelerin terörizmle mücadeledeki işbirliğinden memnuniyet duyarız dedi. Bölgedeki görüşmeleri ve istişarelere değinen Reisi, biz bölge sorunlarının bölge ülkeleri arasında ve tüm ülkelerin faal katılımıyla ve yabancıların müdahalelerine gerek kalmaksızın çözülmesine vurgu yapıyoruz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede iki ülkenin özellikle ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, bölge ülkeleri arasında ortak işbirliği görüşü hakim olmaktadır ve üst düzeydeki son ziyaretler ve istişarelerde bunun başarılı olduğunu göstermektedir dedi. Erdoğan, Tahran-Ankara ortak işbirliği oturumunun düzenlenmesine vurgu yaparak Tahran'a yapacağı ziyareti iki ülke ilişkilerinin yeni işbirliği aşamasına geçeceğini belirtti.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İstanbul ziyaretini İslam ülkeleri ve bölgeyle ilişkilerin geliştirmesini görüşmek için iyi bir fırsat olarak nitelendirdi. Türkiye'ye seyahat etmeden önce Tahran Mehrabat Havalimanı'nda muhabirlerin sorularını cevaplayan Galibov, İslam ülkeleri parlamentolar arası birliği zirvesine katılmak için Türk meslektaşımın daveti üzerine İstanbul'a gidiyorum. Bu ziyaret sırasında İslam ülkeleri meclis başkanları Filistin meselesi, göç ve bölgedeki ciddi sorunlardan biri olarak Afganistan'ı görüşmek üzere bir araya gelecekler dedi. İslam ülkeleri ve bölgeyle ilişkilerin genişletilmesini ön planda tutan İran, İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasına değinen Galibov ziyareti bu politika çerçevesinde hedeflere ilerlemek için iyi bir fırsat olarak nitelendirdi. Bu zirvenin İslam ülkeleri ve bölge parlamento başkanları arasında ikili görüşmeler için bir fırsat olacağını belirten Galibov, görüşmeler için mümkün olduğunca çok fırsat planlanıyor. Bu ziyarette İran-Türkiye ilişkilerinin geliştirmesinde ele alacağız. İran ve Türkiye'nin geliştirilebilecek çok iyi ikili ilişkileri sahip olduklarını hatırlatmak isterim diye konuştu. İran ve Türkiye arasındaki kapsamlı işbirliği belgesinin tamamlandığını ve bu iki günlük ziyaretin fırsatını yetkililerle konuşmak ve daha fazla koordinasyon sağlamak için kullanacaklarını belirten Galibov, İran ve Türkiye'nin bölgede ve uluslararası arenada çok etkili olabilecek çok sayıda işbirliğine sahip olduğuna dikkat çekti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı telefon görüşmesinde Viyana görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. İsna'ya göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bağkarikeni, dün Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Maza Haus ile bir telefon görüşmesi yaparak iki taraf arasındaki geniş işbirliği yelpazesini ve iki ülkenin birçok konudaki tutumlarının uyumuna atıfta bulundu ve Viyana görüşmeleri dahil olmak üzere uluslararası toplum yasa dışı Amerikan yaptırımlarının kaldırılmasına öncelik verilmesi ve İran'dan güvence alınması gibi önemli konularda Pekin'in İran'ın görüşlerine verdiği desteği övdü. İran heyetinin bazı tekliflerini diğer taraflara sunulan taslak metinler şeklinde açıklayan Bağkari, İran İslam Cumhuriyeti'nin tekliflerinin belgelendiğini ve gerekçelendirildiğini ve muhalif partilerin bu yapıcı eyleme karşı en bariz hareketinin olduğunu vurguladı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı da bu telefon görüşmesinde müzakere sürecinin devamında taraflar arasındaki istişare ve koordinasyonun yararlılığı ve sürekliliği üzerinde dururken diğer tarafların da müzakerelerin ilerlemesine yapıcı bir şekilde katkıda bulunacağını umduğunu ifade etti.
İngiltere Dışişleri Bakanı ülkesinin İran'a 400 milyon pound borcunu ödemeye çalıştığını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı İran'a olan 400 milyon pound borcunun yasal bir borç olduğunu ve Londra hükümetinin bunu ödemek istediğini bildirdi. Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir İngiliz askeri hizmet şirketine İran hükümetine 400 milyon pound ödeme talimatı verdi. Ancak İngiltere, İran'a para transferine izin vermeyen uluslararası yaptırımları bahane ederek bu ödemeyi geri ödemeyi reddetti. İngiltere Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında, Londra 1970'lerde 1500 tank satın almak için İran'la olan borç anlaşmazlığını çözmeye çalışıyor dedi. Uluslararası Adalet Divanı İngiliz tarafı borcu ve bunun sonucunda oluşan zararları ödemeye mahkum etmişti.
CIA direktörü İran ile Cenevre Anlaşması'na giden ve 2000'lerin başında Amerika'nın Rusya Büyükelçisi olarak çalışan müzakerelerin çok stresli olduğunu ve saçlarının beyazladığını iddia etti. Wall Street Journal'a göre CIA Başkanı William Burns 2013'te İran ile diğer 6 ülke arasında İran'ın nükleer programı hakkında imzalanan ortak eylem planı geçici anlaşmasına atıfta bulunarak "O zaman saçlarım ağarmamış gibiydi. Özellikle 2013'teki gizli müzakereler olmak üzere İranlılarla yapılan müzakereler saçlarımı ağarttı," dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim tarafından yönetilen batılı ülkeler son yıllarda İran'ı nükleer programında askeri hedefler peşinde koşmakla suçladılar. İran ise bu iddiaları şiddetle reddetti. Yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmanın yeniden ihyası konulu Viyana müzakerelerinin yeni turu 29 Kasım Pazartesi günü Avusturya'nın başkentinde başladı ve 3 Aralık Cuma günü sona erdi. Viyana'daki İran İslam Cumhuriyeti heyeti Viyana görüşmelerinde baskıcı yaptırımların kaldırılması ve nükleer konuların 4+1 grubuna devredilmesi şeklinde iki belge teklifinde bulundu. Diğer tarafta İran'ın tekliflerini gerekçeli, belgeli ve mantıklı cevaplar verebilmek için başkentlerle istişare etmeleri gerektiğini belirtti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Mecid Tahir Avancı, Suriye halkının daha fazla acı çekmesini ve ülkedeki çatışmanın bölgesel barış ve güvenlik üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için sona erdirme çabalarının iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi. Tahir Avancı dün yarım saatte Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Elbette bu tür eylemler Suriye'nin egemenliğine, birliğine, toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi, tüm davetsiz ve işgalci güçlerin ülkenin dört bir yanından çekilmesi ve buradaki terör örgütlerine karşı etkin mücadeleye dayanmalıdır." Tahir Avancı, Suriye'de üstlenen birçok terörist bu ülkedeki çatışmalar sırasında kimyasal madde kullanmaktan yargılanmalıdır dedi. Mecid Tahir Avancı, kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesinin tam, etkili, ayrım olmayan bir şekilde uygulanması yoluyla hedeflerine ulaşması için tam desteğimizi yeniliyoruz ve bunun evrenselliğini şiddetle tavsiye ediyoruz dedi. Tahir Avancı, bu bağlamda İran, Siyonist rejim İsrail'in herhangi bir ön koşul veya gecikme olmaksızın bu sözleşmeye katılmaya zorlanması gerektiğine inanıyor dedi.
İran'da özel sektörün Irak'a mal ihraç etmedeki başarısının ardından Irak sanayi sektörü İranlı sanayicileri ağırlamaya hazır olduğunu resmen açıkladı. Resmi istatistiklere göre son 8 ayda İran, Irak'a yaklaşık 21 milyon 800 bin ton mal olmak üzere 6 milyar 100 milyon dolar değerinde mal ihraç etti. Habere göre İran şu anda Çin ve Türkiye ile birlikte Irak'ın en büyük üçüncü ihracatçısı konumdadır. Elektriği ek olarak Irak'a yapılan başlıca ihracatlar arasında gıda maddeleri, inşaat malzemeleri, petrokimya, petrol ürünleri ve tarım aletleri yer almaktadır. Necef-i Eşref Alışveriş Merkezi de dün bazı İranlı şirketlerin de katılımıyla çalışmalarına başladı.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ve Bakanlık Sözcüsü Said Hatipzade, Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın ölümü sebebiyle Hindistan hükümetine ayrı ayrı taziyelerini bildirdiler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hindistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bipin Rawat'ın ölümü sebebiyle Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyan Jankar'a taziye mesajı gönderdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Genelkurmay Başkanı'nın ölümü sebebiyle Hindistan hükümeti ve halkına taziye mesajı gönderdi. Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter dün Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir dağa çarptı. Hindistan Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı'nın öldürüldüğünü doğruladı. Olayda 5 üst düzey Hint askeri de öldü.
Dünya Güreş Birliği 2 İran'da güreşçi performans açısından 2021'in en iyi güreşçileri olarak seçti. Dünya Güreş Birliği 2021'in performans açısından en iyi güreşçiler arasında Muhammed Rıza Gerayi ve Emir Hüseyin Zare de dahil olmak üzere en iyi serbest Greco-Roman ve kadın güreşçiler listesini yayınladı. Olimpiyat ve Dünya Altın Madalyalı Gerayi 67 kilograma, Olimpiyat Bronz ve Dünya Altın Madalya sahibi Zare serbest 125 kilogramda İranlı güreşçiler arasında en üstün performansları sergileyerek bu listeye dahil olmayı başardı.
İran Sağlık Bakanı ülkede 109 milyon dozdan fazla korona aşısının yapıldığını duyurdu. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi dün Korona Uzman Komitesi'nin bir toplantısında ülkede aşı yaptıranlar sayısının 109 milyonu geçtiğini belirterek halkın %86'sının birinci doz aşı yaptırdığını, bu kişilerden %72'sinin de ikinci doz aşı yaptırdığını söyledi. Korona Uzmanlar Komitesi'nin toplantısına Cumhurbaşkanı Ruhani'nin birinci yardımcısı Muhammed Muhbir başkanlık etti. Görüşmede Muhbir, ülkedeki korona aşısının durumuna değinerek, "Bugün aşı temini alanda herhangi bir endişe veya eksiklik yok," dedi.
Türkiye'de son 24 saate 354.254 COVID-19 testi yapıldı. 20.874 kişinin testi pozitif çıktı. 192 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 29.883 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %81,81, birinci doz aşı yapılanların oranı %90,94 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121.276.848 doza yükseldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, liranın değer kaybetmesini milli para birimine saldırı olarak niteledi. Teslim Haber Ajansı'na göre Erdoğan, milli para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesinin ana nedeni olarak lira stokunu açıkladı. Erdoğan'ın milli para birimini kurtarmak için tüm çabalarına rağmen Türkiye'nin para birimine yönelik saldırıyı püskürtebileceğini iddia etti. Erdoğan, enflasyon ile temel mal fiyatlarındaki artış ve Türk parasının değerindeki keskin düşüş arasındaki bağlantıyı reddederek ekonomik krizin sebebinin döviz rezervleri ve stokçuluk olduğunu ve bunu yapanların cezalandırılacağını söyledi. Erdoğan, Bankacılık Denetleme Kurumu'nun döviz kuru manipülasyonunu araştırdığını ve bunun arkasında kimin olduğunun en kısa zamanda ortaya çıkarılacağını söyledi.
Amerika'da çok sıkı güvenlik önlemleri altında yaşayan Fethullah Gülen grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde bulunan 5 assubay, 20 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 6 mahrem imamın bulunduğu toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ, PYD terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör büfe gibi sabit hatlardan ayrışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor. İstanbul merkezli 14 farklı ilde 47 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalandı.
Siyonist rejim İsrail'in önemli kuruluşlarına yapılan siber saldırıların ardından İbranice kaynaklar bu kez hackerlerin bu rejimin sosyal güvenlik teşkilatına siber saldırı düzenlediğini bildirdi. Arap 48 haber sitesi dün akşam İbranice kaynaklardan alıntı yaparak bir grup hackerin işgal altındaki Filistin toprakları dışından Siyonist rejimin sosyal güvenlik kurumunun web sitesine saldırdığını bildirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü çarşamba akşamı Ma'arif eyaletinde bir Suudi casus insansız hava aracının vurulduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Yahya Zeri, ülkenin hava savunmasının Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait bir CH-4 casus insansız hava aracını Ma'arif eyaletine bağlı El Vadi bölgesi semalarında karadan havaya füzeyle vurduğunu duyurdu.
Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz görevdeki ilk gününde Rusya'ya karşı tehdit dolu açıklamada bulundu. Yeni Almanya başbakanı dün ilk iş gününde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Avrupa'ya giden Rus doğal gaz boru hattının hattına karşı harekete geçeceğini iddia etti. Öte yandan Amerikalı senatör ve Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Cumhuriyetçi Viker, Amerikan Başkanı Biden'ın Ukrayna'yı tehdit eden Rusya'ya karşı nükleer silahı da seçeneklerin dışında bırakmaması gerektiğini söyledi.
Ve son haberimiz, Amerika, İngiltere ve Avustralya'nın ardından Kanada'da da Pekin'deki kış olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulanacağını duyurdu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber bülteni burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Putin ve Biden'ın çevrim içi görüşmesi ve Ukrayna sorununun ele alınması etrafında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Salı günü Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'la çevrimiçi ortamda video konferans aracılığıyla görüştü. İki ülke başkanları farklı konularda görüş tatisinde bulundu. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, iki tarafın odak noktasının Ukrayna meselesi olduğunu, Biden'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptığını belirtti. Sullivan, Biden'ın açık bir şekilde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Amerika ve ortaklarının güçlü ekonomik tepkilerle karşılık vereceğini söyledi. Buna karşın Rusya Kremlin Sarayı Salı akşamı bildiri yayınlayarak Putin ve Biden görüşmesiyle ilgili Amerika'nın Rus tarafını suçlayarak Ukrayna krizi hususunda yanlış yaptığını bildirdi. Putin'in Amerika'dan NATO'nun Rusya'ya doğru genişlememesi hususunda garanti istediğini de açıkladı. Aynı zamanda iki ülke arasında diplomatik heyetlerin faaliyetlerinin azalmasının da önlenmesi istendi. Doğu Avrupa'da tırmanan siyasi ve askeri krizin ışığında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük bir işgal başlatma ve bu konuda gerekli hazırlıkları yapma niyetiyle ilgili olarak Batı'dan, özellikle de Amerika'dan artan iddia ve suçlamalar sonucu Rusya ve Amerikan başkanlarının görüşmesi de özel bir öneme sahiptir. Biden, pazartesi günü Avrupalı liderlerle Putin'le bir görüşmeye hazırlanmak için konuştu ve ardından Avrupalı yetkililerin Ukrayna'da birleşik bir cephe oluşturma konusunda anlaştıklarını söyledi. Washington ayrıca Rusya'nın 2014'teki Ukrayna'yı ilk askeri işgalinin Doğu Avrupa'ya daha fazla asker ve teçhizat gönderdiğini ve Amerika'nın şimdi benzer şekilde tepki vereceğini söyledi.
Amerikan istihbarat kaynakları Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca 175 bin asker konuşlandırdığı için önümüzdeki birkaç ay içinde Ukrayna'yı işgal edebileceğini iddia ediyor. Ukraynalı yetkililer ayrıca Moskova'nın saldırıyı Ocak veya Şubat 2022'nin başında başlatmayı planladığını iddia ediyor. Aslında bu sanal ziyaret Washington'dan Moskova'ya Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlık konusunda bir ultimatumdur. Bunun sonuçları özellikle de Rusya'ya karşı eşi görülmemiş ve kapsamlı yaptırımların uygulanması konusunda ciddi bir uyarıdır. Elbette Biden hükümeti sadece bunu yapmakla kalmadığı, aynı zamanda 100 milyonlarca dolarlık askeri ve silah yardımı sağlamak ve Ukrayna ordusuyla ortak tatbikatlar düzenlemek de dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemek için pratik adımlar attı. Amerikan istihbarat topluluğu Putin'in Ukrayna'ya askeri bir saldırı başlatma kararını hala vermediğine ve Biden'ın Putin'e yönelik ciddi uyarılarının işe yarayabileceğine inanıyor. Siyasi bir uzman olan Dmitry Terlin, Rusya'nın Ukrayna ile diplomatik ilişkileri, NATO, Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği ile ilişkileri ve Ukrayna hususunda Amerika ile ilişkileri felç olmuş durumdadır. Moskova'nın bakış açısından Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ihtimaline dair Batı'nın velvelesine rağmen tüm bu eylemler aslında Rusya'dan olumsuz bir imaj sunmak ve Rus karşıtı eylemlerin yoğunlaştırılması için gerekli zemini oluşturma yönünde bir psikolojik ve propaganda savaşıdır. Özellikle de yaptırımlar boyutunda bu savaşın yoğunlaştırılmak istendiği aşikardır. Aynı zamanda NATO'nun bir batılı askeri örgüt olarak Avrupa'daki eylemlerine bakıldığında doğuya doğru gelişmeye yönelik devam eden çabaları ve Rusya komşularını Batı ittifakına üyeliğiyle Rusya'ya karşı harekete geçirme yönünde saldırgan yaklaşımını görüyoruz. 20 yıldır bu konu Moskova'nın askeri ve güvenlik alanında büyük bir endişesi haline gelmiş ve bu sürecin devamı özellikle Ukrayna'nın NATO üyeliği, Rusya'nın ulusal güvenliğinin kırmızı çizgisi olarak ilan edilmiştir. Putin'in Biden'dan NATO'nun doğuya doğru gelişmemesi için garanti vermesini istemesi de bu bağlamda değerlendirilebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye ordusunun Irak'ın kuzeyine yönelik Esad dışı saldırıları etrafında. Türkiye ordusunun Irak ve Suriye'ye yönelik sivillerin ölümüne neden olan ve ekonomilerine darbe indiren saldırıları devam ediyor. Türkiye ordusunun Suriye ve Irak'taki noktalara yönelik saldırıları sivil ölümlere de neden olmuş ve bu rakamlar son dönemde artmıştır. Irak ve Suriye'deki özel noktaların bombardıman edilmesi sonucu sivil bölgelerde etkilenmiş ve hedef alınmıştır. Bu süreçte şimdiye kadar yüzlerce Irak ve Suriye vatandaşı etkilenmiş, hayatlarını kaybedenler de olmuştur. Aynı zamanda Irak ve Suriye'de meskuni ve ticari yerler de etkilenmiş, Irak ve Suriye hükümeti ve halkı için ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Türkiye ordusunun yasa dışı bir şekilde PKK Irak'ın kuzeyine saldırması devam ettiği bir sırada Bağdat hükümeti bu saldırıların Irak toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali olduğunu söylüyor. Türkiye'de PKK Ankara hükümetiyle görüşmelerin ardından 1984 yılından itibaren silahlı olarak harekete geçen gruptur. Ankara yetkililerinin çeşitli şekillerde Irak ve Suriye topraklarına yönelik bir beklentilerinin olmadığını beyan etmelerine rağmen bu iki ülkede onlarca yerel ve bölgesel askeri üs inşa edilmesi Türk yetkililerinin açıklamalarının çelişkili olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin Irak'ı işgali özellikle Ankara'nın Kuzey Irak'ın Dohuk yerinde büyük bir askeri üs kurma kararının ardından birçok soru ve endişe gündeme geldi. Ancak gözlemciler Bağdat hükümetinin bu büyük meydan okuma konusundaki tutumunu beklenenden daha düşük seviyede ve çekingen olarak nitelendiriyor. Bu bağlamda siyaset bilimi profesörü ve bölgesel konularda uzman İyad El-Ambar şöyle diyor. Türkiye kuvvetlerinin mevcut şekildeki varlığı Irak topraklarının açık ve bariz bir işgalidir. Bağdat ve Ankara hükümetleri arasında bile herhangi bir gizli uzlaşma bu saldırganlığı haklı gösteremez. Çünkü bu konudaki herhangi bir anlaşmanın parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Gerekli meşruiyete sahip olması için bu şart.
Her halükarda Türkiye'nin Irak ve Suriye'yi işgalinin uluslararası anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkisine aykırı olduğunu söylemek gerekir. Ankara yetkililerinin Irak ve Suriye'yi işgal etme yönündeki yayılmacı hedefleri ve taleplerinin yanı sıra Türkiye hükümetinin Güney Kafkasya bölgesindeki son başarısızlıkları takip ediyor gibi görünmesiyle iki komşu ülkeye yönelik yeni bir Türkiye askeri saldırısı yoğunlaştı. Son birkaç yılda Türk hükümeti Rusya ile masaya oturmaya çalışarak Irak ve Suriye halkına baskısını artırdı. Yani Türkiye Rusya ile müzakere masasına oturmak için Irak ve Suriye ülkeleri üzerindeki baskısını yoğunlaştırdı ve bu yönde kozlar elde etmeye çalıştı. Görünen o ki Türkiye'nin amacı Rusya ile konuşabilmesi için gerekli koşulları yaratmak. Ancak Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş baskısına rağmen Erdoğan hükümetindeki yetkililer buna tam fırsat bulamadı. Genel bir sonuç olarak belirtmek gerekir ki Türkiye ordusunun komşu ülkeleri işgal etmesi ve iki komşu ülkenin sınır sakinleri için sayısız sorun yaratması, bu ülkenin gelecekteki hükümetleri hatta gelecek nesilleri için birçok olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Çünkü Türkiye'nin komşu ülkeleri işgaliyle Ankara hükümeti askeri gücü üstün olması halinde komşu ülkelerin topraklarını işgal etmeyi de birinci önceliği gündemine alacağını göstermiştir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi, 18 Azar 1400 Hicri Kameri, 4 Cemadül Evvel 1443 ve miladi 9 Aralık 2021 Perşembe. Otuz yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 Azar 1370 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı bir bildiri yayınlayarak Irak-Boğaz rejimine İran-Irak Savaşı'nın asıl başlatan taraf olarak ilan ederek bu husustaki bir haksızlığı gidermiş oldu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı dönem genel sekreteri Javier Pérez de Cuellar söz konusu bildiride Irak rejiminin 22 Eylül 1980 tarihinde İran topraklarından tecavüz ettiğini resmen ilan etti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı eski genel sekreteri adı geçen raporda Birleşmiş Milletler Teşkilatı bildirgesi uyarınca Irak'ın Basri rejiminin İran topraklarına tecavüzünün uluslararası kurallar özellikle Birleşmiş Milletler bildirgesine tamamen aykırı olduğunu vurguladı. Saddam'ın İran'a karşı vahşice saldırıları neticesinde birçok savunmasız kadın ve çocuk şehit düştü. Ancak 8 yıl boyunca dayatılan savaşın ardından işgalci Irak kuvvetlerinin tamamı uluslararası sınırların gerisine çekildi ve nihayet o gün Birleşmiş Milletler Devrik Irak rejimini savaşın başlatıcısı ve saldırgan olarak ilan etti. ...28 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 Azar 1372'de İslam dünyasının önde gelen alimi ve dünya Müslümanlarının büyük tahdit merci ve fakih Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Golpaygani vefat etti. İran'ın orta kentlerinden Golpaygan kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Golpaygani eğitimine Kur'an-ı ilimlerle başladı. Kendi döneminin önde gelen hocalarından olan Ayetullah Hayri'den dersler alan Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Golpaygani yine önde gelen taklit mercilerinden Ayetullah Burujerdin'in vefat ardından Kum'daki ilmiye havzasının önde gelen hocası sayıldı. ...888 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Cemadül Evvel 555'te Müslüman tarihçi ve edip İbni Esir Cazari Irak'ta dünyaya geldi. Dönemin ünlü alimlerin nezdinde bilim öğrenen İbni Esir tarih bilim dalına büyük bilgi duyardı. Hicri Kameri 7. yüzyılda tarihi olayları öyle dakik bir şekilde araştırdı ki bu yüzden büyük üne kavuştu. İbni Esir Moğolların istilası döneminde yaşardı ve bundan dolayı onun kitapları Moğol döneminin en önemli eserleri sayılır. İbni Esir Hicri Kameri 630'da Irak'ın Musul kentinde vefat etti. ...72 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Cemadül Evvel 1371'de Müslüman alim Serdar Kabuli, lakaplı Haydar Kulihan Afgani vefat etti. Matematik, nücum, tarih, coğrafya, felsefe, mantık ve Arap edebiyatı gibi bilim dallarına büyük ilgi duyan Afgani Peygamber Efendimizin ve onun ehli beytine gönül veren birisiydi ve Hazreti Ali Aleyhisselam ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinin faziletleri hakkında eserler kaleme aldı. ...263 yıl önce bugün 9 Aralık 1758'de İngilizlerle Fransa arasında Hindistan'daki sömürgeci savaş olan ve 13 ay süren Madras Savaşı başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Seçimin yaklaşmasıyla hükümet oy getireceğini umduğu düzenlemelere hız verdi.
Yeni Asya.
Tıbbi cihaz ithalatı durma noktasında.
Karar.
Doktor göçü arttı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 7 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde faiz indiriminde çark etseler de artık çok geç başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası yönetiminin Aralık'taki faiz indirimi konusundaki ikircikli bir tutuma girdiğini gözlüyoruz. Bu tavır yönetimin aslında bir planı olmadığını, ben yaptım sonucu sonra görürüz biçiminde karar aldığını gösteriyor Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta yerli yatırımcılarla yaptığı toplantıda faiz indirimi için artık fazla alan kalmadığını söylemişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunu söylemesinin ardından tabii ki yüksek gelen enflasyon rakamları ve belli ki Aralık'ta enflasyonun beklentilerinden daha yüksek çıkacağına ilişkin aldıkları sinyaller yatıyordu. Piyasalar normal zamanda böyle bir söylemi faiz indirimi yapmayacaklar biçiminde algılar, moral bulurdu. Halbuki piyasa başkanın söylediklerine artık inanmadığı için olsa gerek fazla tepki vermedi. Yayımlanan Merkez Bankası'nın Kasım enflasyonu ilişkin değerlendirmesinde karamsar bir tonun hakim olduğunu gördük. Kasım'da üretici fiyatlarında genele yayılan artışlar görüldüğü ifade edilirken, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan geldiğinin altı çiziliyor. Uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde bir miktar gevşeme görülürken, TL'deki değer kaybı nedeniyle başta akaryakıt, tüpgaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatlarında artış kaydedildiği belirtilmiş. Enflasyondaki yükselişte öne çıkan bir diğer grubun hizmetler sektörü olduğu, bu gruptaki lokanta otel grubu fiyatlarındaki hızlanmanın belirgin olduğu ifade edilmiş. Taze meyve ve sebze dışı gıda enflasyonundaki seyrin yemek hizmetleri enflasyonu olumsuz yönde etkilediği, Kasım'da küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki yükselişin tahıllar öncülüğünde sürdüğü belirtilmiş. Kısacası Merkez Bankası enflasyondaki artış trendinin hızlandığını belirtirken, Aralık toplantısında faiz indirimlerinin durabileceği sinyallerini vermeye başladı. İyi de tüm bunlar bilinmiyor muydu? Gereksiz ve zamansız faiz indirimi başladığında bırakın bilgi en ufak deneyimi olanlar bile kurlarda artışın hızlanacağını, bunun enflasyonu iyice körükleyeceğini görebilirdi. Enerjide hem imalat hem tarım sektöründe dışa bağımlılığı yüksek olduğunu, zaten dünya fiyatları artarken kurların içerideki fiyatların katlanmasına yol açacağını eğer görmedilerse zaten bir gün dahi o görevlerde kalmamaları gerekir. Diyelim ki bu ay faiz indirimine ara verildi. Yeni yılda da faiz indirimi yapılmadı. Her şey düzelir mi? Bence tren kaçmış gibi görünüyor. Eğer yüklü faiz artışları yapmazlarsa bu gidişatın düzelmesi artık mümkün olmayacak. Faiz artışı ihtiyacının boyutu da enflasyon yükseldikçe iyice artacak. Sizce dış güçler Merkez Bankası'nın faizi %24-25'lere çıkarmasına karar verir mi?
Mehmet Ali Berçin 7 Aralık tarihli Karar gazetesinde ihracatın değil ithalatın başarı destanı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hükümet ve bileşenleri medyanın bütün mecralarında ihracattaki başarıları ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Hükümetin planlamadığı fakat özel sektörün dinamizmiyle Gelişen yeni bir süreç var ve bu süreç ihracatı arttırma potansiyeline sahip, bu kadarı doğru. Fakat abartıldığı kadar Türkiye'nin önemli ve büyük bir başarısı var mıdır? İrdeleyelim. Kasım ayında ihracat %33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolara çıkmış diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Döviz kurları artıyor, gümrük vergileri artıyor, gümrük memurları ithalat işlemlerini yavaşlatıyor. Fakat her şeye rağmen ithalat Kasım ayında da rekor düzeyde arttı. Eğer ithal edilen ürünlerin etiketi değiştirilip ihraç edilseydi, ihracat daha fazla artacakmış. Üstelik ihracattaki 50 milyar dolarlık artışın 30 milyar dolarlık kısmı emtia fiyat artışlarından kaynaklanıyor. İlave bir birimlik ihracat artışı sağlamak için ithal edilen ham madde ve ara mal oranı %60'ları aşmış görünüyor. Daha gerçek ve daimi hakikat ithalatın ihracattan daha fazla arttığıdır. Peki bu niçin görmezden geliniyor? 1. Küresel düzeyde emtia fiyatları arttı. 2. Navlun ücretleri emtia fiyatlarından bile kat kat fazla arttı. 3. İhraç edilen ürünler içinde ithal ham madde ve ara malı oranları %80'lere kadar yükseldi. 4. Kur artışlarına rağmen veya kur artışlarından dolayı yurt içi talep arttığı ve 5. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin seviyesi irrasyonel olduğu için ithalat artıyor. Faizler ile ithalat artış hızı arasında ters orantılı fakat kesin bir ilişki vardır. Faizler düştüğünde ithalat kesinlikle yükselir ve tam tersi, faizler yükseldiğinde de ithalat artış hızı düşer. Türkiye'de tüketilen sanayi ürünleri içinde ithalatın doğrudan ve dolaylı payı %65 ve üzeri olduğu için faizler düştüğünde toplam talep yani iktisadi faaliyetler yani tüketim ve yatırım harcamaları artar. Bu da önce ithalat ardından kurlar ve final olarak da enflasyon artar. Geriye yeterli miktarda ve ucuz nakit bulamadığı için harcama yapamayan gerçek ve tüzel kişiler kalıyor. Bu kişiler kolay ve ucuz fonlara kavuşunca planladıkları harcamaları büyük bir iştahla yapmaktan çekinmezler. Bu kişiler yatırım ve tüketim harcamalarına ilaveten spekülatif harcamalar da yaparlar. Döviz, altın, emtia, gayrimenkul, araba, elektronik eşya, mobilya ve beyaz eşya gibi. Seçici olmayan bol ve ucuz kredi politikalarının sadece zararı olur.
Orhan Uğuroğlu 7 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde muhalefet liderleri gezmek yetmez başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ortak direk Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde en fazla önem verdiği kesimi oluşturuyordu. Özal'ın devamıyız diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıldır uyguladığı betona yatırım politikası sonunda orta direk çöktü. Bu çöküşün net görüntüsü şudur. Türkiye'de çalışanların %57'si asgari ücretlidir. Asgari ücret ve altında bir ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olan işçilerin sayısı ise TÜİK'e göre 7,5 milyondur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türk İş bu yılın Ekim ayında açlık sınırını 3.093 lira, yoksulluk sınırı ise 10.075 lira olarak ilan etti. 2021 yılı asgari ücreti net 2.875 liraydı ve asgari ücret komisyonu 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek yeni rakamı belirleyecek. Peki komisyon mu karar verecek? Hayır. Tek adam rejiminde her kararda olduğu gibi asgari ücret belirlemesinde de kararı Erdoğan verecektir. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay gerçeği çok uyanıkça bir açıklama ile şöyle ortaya koydu. asgari ücret için kamuoyuna bir rakam söylememeye özen gösteriyoruz. Bu rakamı Maliye Bakanı biliyor, Çalışma Bakanı biliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Şimdi gelelim asgari ücretin ne kadar olacağına. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP kulislerinde nabız yoklayınca gördüm ki çok ilginç bir uygulama yapmış. Bakanlarına ayrı ayrı sormuş. Asgari ücret ne kadar olmalı? Bakanların bir kısmı işveren olduğuna göre Erdoğan'a acaba ne yanıt verdiler? AKP kulisinden aldığım bilgiye göre bakanların verdiği rakamın ortalaması şöyle. 3.750 lira. Bu rakama göre bakanların yaklaşık %32 civarında bir zam beklentisi içinde olduklarını gösteriyor. Peki Erdoğan bu zammı yapar mı? Memurlara birinci 6 ay için %12,5 zam farkı verilmesi gerekiyor ki gerçek zam oranı 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak 2021 yılı enflasyonuna göre netleşecek. Emeklilere gelince 2021 yılı enflasyon verilerine göre emekliler de yaklaşık %12,5 zam alacaklar. Erdoğan'ın belirleyeceği zam oranları ne olursa olsun açık söyleyeyim hiçbir kesimi memnun etmeyecektir. Çünkü orta direkte asgari ücretliler de emekliler de memurlar da öyle fakirleştiler ki alacakları zam oranı ile ne kredi borçlarını kapatabilirler ne aldıkları borçları ödeyebilirler. Ekonomistler 2022'nin ilk 3 ayı sonunda enflasyonun verilen zam oranlarını eritmeye başlayacağını bugünden öngörüyorlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. zafer yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 133. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde sinema sanatı hakkındaki beyanatını gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümde en son İmam Hümeyni'nin nizamın tüm erkanlarının uzmanlık alanları ve görevlerine göre hareket etmelerine vurgu yaptığını, askerlerin siyasi işlere de müdahalesi veya siyasi rekabetlere karışması askeri erkanda fesat ve kötülüğü yaygınlaştıracağını ve askerlerin arasında birlik ve beraberliği bozacağını belirterek başkomandan sıfatı ile İş ve Savunma Yüksek Konseyi'ni şer'i ve milli aşılardan askerlerin siyasi işlere karışmasına mani olmakla yükümlü olduklarını ve bu yönde sarf edilen her türlü çabayı da ta baştan bastırmalarını, zira bu tür bir müdahale ülke için olumsuz sonuçlara da yol açacağını buyurduğunu ifade etti. İmam Hümeyni ayrıca lider veya liderlik konseyine de askerlerin siyaset meydanına girmesini engellemelerini tavsiye etti. Şimdi ise programımızın bugünkü bölümünde sizlere İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde başta inkılaptan önceki yıllarda sinema olmak üzere kültürel meselelerle ilgili beyanatını aktarmak istiyoruz.
Sinema her ülkenin kültür alanında önemli bir sanat ve kültürel faaliyetlerden biridir. İran'da Gacar Kralı Muzaffereddin'in yaklaşık 128 yıl önce Avrupa seyahatinin ardından İran toplumu sinema sanatı ile tanıştı. Kral Muzaffereddin, Fransa ziyaretinde sinema sektörü ve kamerası ile tanıştı ve onu İran'a getirdi. Ancak bu cihaz bir süre sadece sarayda kullanıldı. Yaklaşık 4 yıl sonra ise ilk kez sinema halkın arasına girdi ve ilk film ekran edildi. Ancak sinema İran'a ayak bastığı günden itibaren mezheple bir türlü iyi irtibat kuramadı. Öyle ki bir süre sonra kralın talimatı üzerine sinema kapandı.
Aslında sinemada filmlerin gösterimi İran toplumunda derin bir mazisi olan Taziye adlı dini sokak tiyatrosunun düzenlendiği günlere denk gelmesi, ulema ve halkın sinemaya İran'a geldiği ilk günlerde karşı çıkmasının başlıca nedenlerinden biriydi. Sinema sektörü Pehlevi Kralı Rıza Han döneminde kısıtlı düzeyde olsa bile biraz yaygınlaştı ve hatta ilçelere kadar yayıldı. Rıza Han'ın devrilmesiyle birlikte İran müttefik güçlerin işgaline uğradı ve uluslararası toplum yavaş yavaş iki kutuplu dünya olma noktasına doğru ilerledi. O dönemde İran sineması yüzlerce Amerikan yapımı filmlerin gösterimiyle yoluna devam etti. O günlerde Amerika, İran gibi komünist olmayan ülkelere özel filmler üretmeye başlamıştı. Amerika bu çerçevede İran'da bazı film laboratuvarlarının yanı sıra bazı sinema sektörlerini eğitmeye başladı. O dönemde, yani yaklaşık 80 yıl önce İran sinema sektöründe 400 kadar film ekranlarda seyircileriyle buluştu. Bu filmlerin 300 kadarı ise Amerikan yapımı filmlerdi.
...1953 darbesinden sonra İran sineması yavaş yavaş ticarileşmeye ve seyircilerin ilgisini çekmeye yöneldi. Bu süreçte bu yolu benimsemeyen çevreler, yatırım sıkıntısı ve bilet satamamaları gibi iktisadi sorunların yüzünden bu sektörden çekilmeye başladı. Ancak eğlence ve gelir amaçlı yapılan filmler yavaş yavaş İran sinemasını fesada sürükledi. Öyle ki 1956 yılından sonra Amerika ve Avrupa yapımı müstehcen filmler Tahran ve ilçelerin sinemasında gösterime girmeye başladı. 1951'li yıllar ise İran sinemasında dans ve şarkıların egemen olduğu ve en çok da Mısır, Türkiye ve Lübnan sinemasının taklidi sayılan yıllar oldu.
Kuşkusuz 1953 darbesinden sonra ülkeye hakim olan ağır siyasi atmosferde insanları eğlendirmek İran sinemasının fesada sürüklenmesinde etkiliydi. O dönemde İran sinemasında kadınların cinselliği, dans etmeleri gibi hareketlerle galip olmaya başladı. Bu durum 1960 yıllarda daha da şiddetlendi. Öyle ki bu yıllarda yapılan filmlerde kadınlar kamera karşısında soyunmaya, içki içmeyen ve her türlü uygunsuz giysiyi de giymeye başladı. Gerçi 1950'li ve 1960'lı yıllarda seyrek sayıda sosyal sorunları işleyen filmler yapıldı. Ancak eserlerin kahir çoğunluğu fesat ve iptizal temelli filmlerdi. Nitekim zamanla topluma siyasi pasifliğin hakim olması ve insanlar ülkülerini unutması ile birlikte müptezel filmlere ilgi de artmaya başladı ve bu yüzden bu tür filmler gişe rekorlarını kırmaya başladı.
Ancak 1960'lı yılların başında ve özellikle 15 Hordat Kum Kıyamı ve Şah rejimine karşı gerilla mücadelesi şekillenmesi ve istibdat karşıtı ülkülerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte İran'ın kültürel ve genel atmosferine bir nevi ikilem hakim oldu. O günlerde bir tarafta dini inançları gereği bu duruma karşı çıkan insanlar varken öbür tarafta ülke sinemasında iptizal durumunun yükselen trendi söz konusuydu. 1960'lı yılların ortalarında Tahran sinema salonları adeta Amerika ve Avrupa'da üretilen müptezel filmlerin işgaline uğramıştı. Yabancı yapımcılar filmlerini ithal edenler daha fazla bilet satabilmek için başta Fransız ve İtalyan olmak üzere en müptezel filmleri seçiyor, Farsça'ya çeviriyor ve Tahran ve ilçelerin sinemalarında gösteriyordu.
Bu durum Şah rejimi tarafından da destekleniyor ve hatta bazı yetkililer bu tür filmlerin Meşhed ve Kum gibi kutsal kentlerde de ekran edilmesi üzerinde ısrar ediyordu. Ancak bu durum İran'ın dindar ve gelenekçi camiasının hassasiyetini daha da körükledi ve bir nevi dindar kesim başta olmak üzere halkla sinema sektörünü karşı karşıya getirdi. Özetle o dönemde ekran edilen filmleri seks, kadın ve erkeğin gayrimeşru ilişkileri ve kadınların vücudunun sergilenmesinden ibaret olan filmler olarak değerlendirmek mümkün ki bu da toplumda bir nevi kültürel muhalefete sebebiyet vermişti.
Sinema sektörünü araştıran uzmanlardan biri o dönemi sinema eserleriyle din arasındaki ilişki bakımından dört gruba ayırıyor. İlk grup açıkça din ve dini inançları hiçe sayan ve alay eden filmlerdi. İkinci grup, Nuh gemisi ve Yusuf ve Züleyha gibi Kur'ani öyküleri müptezel bir şekilde görüntüleyen eserlerdi. Üçüncü grup ise dini insanların heva ve heveslerini alet eden filmlerdi. Seyrek sayıda eser ise şeytanla mücadele veya Deccal'ın eşeği gibi ciddi dini konuları içeren ve dördüncü grupta yer alan filmlerdi.
O dönemde İran'a hakim olan rejimin siyasi meşruiyet krizi yaşaması devlet adamlarını, gençleri siyasi meselelerden uzaklaştırmalarına ve onları sinemaya yönlendirmeye ve gösterilen filmlerin heva ve hevesleri kışkırtan cazibesinden yararlanarak gençleri bu tür filmleri seyretmeye, teşvik etmeye yöneltmişti. O dönemde gerçeği ülkeye hakim olan despot rejim gerçek sinema sanatçılarına değerli eserleri yapmalarına müsaade etmiyordu. Ama yine de inek, gav, kayser, kayser ve gevezna, geyikler gibi bazı değerli eserler yapılarak o döneme hakim olan durumu eleştirme şansı bulmuştu.
1970'li yıllarda İran toplumunda iki muhalif akım olan sinemada fesat ve iptizal karşıtları ile dini ve inkılapçı akımın yükselmesiyle birlikte sinema ve din arasındaki sürtüşme daha da belirgin hale geldi. Bu süreçte İran'da bazı sinemalar ahlaki fesat ve iptizal simgeleri olarak yakıldı. İran'ın inkılapçı halkı İmam Hümeyni önderliğinde ve İslami ve Şii ideolojisi çerçevesinde inkılapçı mücadelelerin ortalarında Tahran'da ve bazı ilçelerde birkaç sinema salonunu yaktı. O dönemde başta dindar kesimler olmak üzere halk arasında sinemaya gitmek, fesat bir ortama ayak basmak ve sinema salonlarını yakmak, fesat ve iptizal yuvalarını yakmak şeklinde algılanıyordu.
Din adamları İran'da sinemaya karşı çıkan en önemli kesimdi ve en başlarında İmam Hümeyni sinema ile fesat ve sömürü simgesi olarak karşı çıkıyordu. İmam şöyle diyordu: "Eğer sinema ahlaki ve ilmi olursa kim onu engelleyebilir? Ancak ülkemizde sinemasından okullarına kadar her yer sömürücülük temelindedir. Yani bunları bize dışarıdan ithal ettiler. Oradan getirip genç kuşağımızı fesada sürüklediler. Eğer bir cami de bir zaman böyle olacak olursa biz onun da kapısını kapatırız. İslam peygamberi Darar camisini yıktı. Biz bu sinemaya karşıyız. Bu tür bir sinemaya karşıyız."
İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde de tağut rejiminin kültürel siyasetlerini eleştirerek o rejimin sultası veya gözetimi altında bulunan medyadan İslam ve din adamlarına karşı propaganda aracı ve başta gençler olmak üzere insanların fesada sürükleme malzemesi şeklinde söz ederek şöyle buyuruyor: "Radyo, televizyon, basın, sinema ve tiyatro başta genç kuşak olmak üzere milleti heba etmekte etkili araçlar olmuştur. Son yüzyılda ve özellikle ikinci yarısında bu araçlar İslam karşıtı, din adamları karşıtı propagandalarda ve Doğu ve Batı sömürücülerinin yararına kullanıldığı ve onların ürettiği ürünlere ve özellikle lüks ürünleri ve taklit malları ve yiyecek ve içeceklerine piyasa açmak için yararlanıldı."
İmam Hümeyni şöyle devam ediyor: "Eğer maazallah önceki kukla ve yıkıcı pehlevi rejimi devam etseydi, bir süre sonra bizim seçkin gençlerimiz türlü komplolar ve şeytani planlarla bu rejim tarafından fesada çekilirdi ya da gençlerini fesat merkezlerinde heba ederdi. Allah Teala bize ve onlara yardım etti ve hepimizi fasık insanlardan ve yağmacılardan kurtardı."
İmam Hümeyni vasiyetnamesinin bir başka bölümünde de İran İslam Cumhuriyeti nizamını insafsızca eleştirenlere hitap ederek onlara inkılaptan önceki dönemde ülkenin siyasi ve kültürel şartlarını hatırlatıyor ve özellikle sinema hakkında şöyle diyor: "Acaba ülke genelinde fuhuşun ve gazinolardan kumarhanelere, meyhanelerden içki mağazalarına ve sinemalara kadar uzanan ve her biri genç kuşağı mahvetmeye yeten fesat merkezlerini unuttunuz mu?"
Muhterem dinleyiciler, İslami Kalabı'nın 40. Zaferliye Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 133. bölümünün sonuna geldik.
Bu programımızı ve yine diğer programlarımızı www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin 8. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alandaki başarıları ele alacağız.
uygun yalıtım, evlerin ısınma ve soğutma masraflarını dengelemektedir. Bu şekilde sera gazlarının salınımı da azaltılabilir. Ancak yalıtımların yaklaşık %90'ı petrol bazlı plastikler veya maden fiberlerinden yapılmaktadır. Bu yenilenemez maddeler yapım sırasında bile karbondioksit salırlar. Binalar yıkıldığında nadiren geri kazandırılabilirler.
Bu yüzden bu tür maddeler ve yalıtım maddeleri kirlilikleri artırabilirler. Bu doğrultuda İranlı bir araştırmacı Almanya Göttingen Üniversitesi Araştırma Grubu ile beraber patlamış mısır tanelerinden yapılan yalıtım panelleri yaptı. Bu yalıtım panelleri sıcağı korumasının yanı sıra yanmaz ve su geçirmezdir.
Bu üniversitede mikoloji veya mantar bilim uzmanı olan Ali Reza Harazi, baş araştırmacı olarak yeni teknolojinin plastik üretim sanayisine uyumlu olduğunu, endüstriyel çapta biyo yalıtım panellerinin daha tasarruflu ve ucuz üretilmesine yardımcı olacağını duyurdu. Bu araştırmacının söylediğine göre kendisi 2008 yılında mısır tanelerinin inanılmaz özelliklerinin farkına vardı. Bu madde çok hafif olmakla birlikte polistirene çok benzemektedir. Ancak polistirende görülen eksikliklere de sahip değildir. Bu kimyasal madde çevreye zarar verir ve insanlar için de tehlikelidir. Ayrıca bu polimer türü çevrede çözülemiyor ve bazı zamanlar deniz canlılar tarafından da yutulur.
Harazi Pur ve arkadaşları patlamış mısır ile ilgili araştırmalarında apokorn olarak adlandırdıkları yeni paketleri üretmeye başladılar. Bu madde elektronik cihazların ambalajında ses yalıtım sistemleri ve benzeri yerlerde kullanılan süngerlerin bitkisel bir alternatifidir. Bunun ardından bu araştırmacılar grubu bina ve inşaat yalıtım malzemeleri yapmayı düşündüler. Göttingen Üniversitesi inşaat malzemeleri üreticisi olan Başlı grubu bir anlaşma imzalayarak ürettiği yalıtım malzemelerini ticarileştirmeye çalışmıştır.
...11.2021 Amerikan Universal Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü Mujtaba Kasemi'nin yaptığı Kanlı Su filmine verildi. Bu festival her yıl Amerika'nın Missouri eyaletinin Kansas şehrinde düzenlenir ve 14 dalda en iyi yönetmen, en iyi kameracı, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ve en iyi aksiyon filmi, en iyi dram filmi, en iyi belgesel, en iyi kısa filmi ve benzeri alanlarda ödüller vermektedir.
Kanlı Su, İran sinemasının temsilcisi olarak 2008-30 film arasından bu festivalin son 5 seçilmiş film arasına girebildi ve sonunda Amerika, Fransa, İtalya ve İspanya'nın filmleri arasında rekabet ederek birinci sıraya yerleşti ve en iyi yönetmen ödülünü almayı başardı. Mujtaba Kasemi daha önce Kanlı Su filmiyle 2020 Roma Bağımsız filminde de en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı. Ayrıca en iyi ses kaydı ve seslendirme ödülünü de Tahran Kısa Film Festivali'nde kazanmıştı. Bu filmin özeti şu şekilde anlatılabilir. Çıkış ile düşüş arasındaki mesafe hayır ve şer arasındaki bir seçim kadardır.
Bir başka sanatsal başarı da Adel Manşuri yöneticiliğindeki Baht Evi kısa filmi 12. Uluslararası katılımında 20. Route 66 Amerikan Festivali'nde en iyi aktörlük ödüllerini kazandı. Bu festival insani ve insan hakları meseleleri ekseninde Amerika'nın Illinois eyaleti Springfield şehrinde 5 ila 15 Kasım tarihleri arasında düzenlendi.
Baht Evi Kısa Film daha önce de Türkiye'deki İzmir Festivali'nde Nesim Efşarpur ile en iyi aktör ve en iyi film çekme ve kameracılık ödülünü almıştı. Ayrıca Amerika Buffalo Dreams Fantastic Festivali'nde de en iyi uluslararası kısa film adayı oldu. Nesim Efşarpur kısa filmin biricik aktör, yazar ve yönetmen danışmanıdır.
Geçen hafta bir başka İranlı kısa filmde uluslararası festivallerden ödül aldı. Merziye Riyahi tarafından yapılan sürücülük kursu kısa filmi Almanya'nın 18. La Meco kısa film festivalinde temel ödülü ve birincilik ödülünü aldı. Bu festival tüm tarzlarda en iyi kısa filmlerin seçildiği yerdir.
Bu film 16. Ermenistan Altın Kayısı Festivali'nde Altın Kayısı ödülünü aldıktan sonra 22. İtalya Dini Festivali'nde ve 20. Amerika'nın Ohio Festivali'nde Amerika'nın 42. Bağımsız Filmler Big Moodley Festivali'nde Amerika'nın 21. Kadınlar Açısından Festivali'nde en iyi kısa film seçilmişti.
Bu film ayrıca Japonya Aichi Kadınlar Film Festivali'nde seyirciler tarafından en iyi film, Amerikan Tupas Kadınlar Film Festivali'nde jürinin seçtiği özel film, 13. Güney Kore Seul Kadınlar Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu, Amerika'da 12. En iyi İranlı Filmler Festivali'nde en iyi senaryo ve Lübnan Beyrut Kadın Festivali ve Hindistan Seyahat ve Sinema Festivali'nde de ödüllere layık görüldü. Almanya'nın La Meco Uluslararası Festivali 11 Kasım'da ödül alanları tanıtmıştı.
Ayrıca uzun metrajlı Mehdi Genci yönetimciliği ve Behzat Tevekkoli yapımcılığındaki Dövülen Hayaller belgeseli ilk uluslararası katılımında 39. Milano Spor Filmleri Festivali'nde gösteriye çıktı. Kapanışta ve uzun futbol filmleri dalında takdir belgesi ve festivalin kristal madalyonunu Sportif Televizyon ve Film Federasyonu Başkanı Franco Scaldan aldı.
Olimpiyat Komite Başkanı Thomas Bach'ın mesajıyla biten kapanış töreninde Milano Belediye Başkanı AC Milan ve Inter Milan ve Real Madrid kulüplerinin başkanları ve diğer kültürel ve sportif şahsiyetler bulunmaktaydı. Dövülen Hayaller uzun metrajlı belgeseli İran'ın dört farklı köşesinden bir araya gelen ve İspanya'nın La Liga teknik direktörleri denetiminde futbollarını geliştirmek isteyen dört gencin hikayesidir. Bu belgesel, Behzat Tevekkoli yönetmeliğinde İran'ın farklı şehirlerinde ve İspanya'nın 3 şehrinde çekilen filmdi. Bu film, Milano Festivali'nde 120 ülkenin filmleri arasında takdire şayan görülen bir eser oldu.
İran Spor Filmleri Festivali, Spor Filmleri ve Televizyonları Uluslararası Federasyonu'nun İran'daki tekelden temsilcisidir. Spor Filmleri ve Televizyonları Uluslararası Federasyonu merkezi İtalya'nın Milano kentinde bulunmaktadır. İran Festivali ise 16 küresel üstten biri olarak 28 Asya ve bölge ülkelerine ev sahipliği yaparak Milano Uluslararası Festivali'nin bölgedeki giriş kapısı sayılmaktadır. Bu bağlamda da bu ülkelerin film yapımcıları ve sinemacıları tarafından büyük ilgi görmüştür. Bu festivalin uluslararası konumundan dolayı Avrupalı ve diğer misafir ülkelerden önemli eserleri İran festivallerinde gösteriye çıkmaktadır.
Müzik Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 31. hikmetli sözünde imanın esas temellerini açıklıyor. İman meselesinin önemi ve bu hikmetin kapsamlılığı nedeniyle bu hikmetli sözü siz kıymetli dinleyicilerimize 6 kısa sohbet kapsamında aktarmaya karar verdik. Bugün ise bu kısa sohbetlerin 4. bölümü yani iman konusuna değineceğiz. Hazreti Ali aleyhisselam imanın 4 esas temeli olduğunu ve her birinin ve diğer 4 temel üzerinde olduğunu belirtiyor. Yani toplamda imanın ideolojik ve uygulamada 16 ilkesi olduğunu söylüyor. Böylece muhakkak eğer herhangi birisi bu 16 ilkeyi uyabilir ve kendinde canlı tutarsa imanın zirvesinde yer alacaktır. Böyle bir iman dünyayı barışa, adalete ve huzura doğru ulaştıracak ve insanı da Allah katına yaklaştıracaktır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam bu değerli hikmetli sözünde cihadın imanın 4. ayağı olduğunu ifade ederek şöyle buyuruyor. Cihad da 4 kısımdır. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, her yerde doğruluk ve fasıklara kin duymak. Hazreti Ali aleyhisselam cihadın kalbiyle, diliyle, eylemiyle ve nihayet savaş alanında silahlarla cihat olmak üzere 4 eksene ayrıldığını belirtiyor. Ardından her birinin etkilerini açık bir şekilde anlatarak şöyle buyuruyor. O halde iyiliği emreden müminleri güçlendirmiştir. Kötülükten sakındıran kafirlerin burnunu yere sürmüştür. Her yerde doğruyu söyleyen üzerine düşeni yerine getirmiştir. Kim de fasıklara kin duyar ve Allah için gazaplanırsa Allah da onun için gazaplanır ve kıyamette onu razı eder. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bir hadiste iki meleğin günahkarlarla dolu bir kenti alt üst etmekle görevlendirildiklerini anlatıyor. Onlar Allah katına acziyet içinde dua ettiğini görünce meleklerden biri diğerine ''Acaba bu dua eden yaşlı adamı görmüyor musun? Allah'tan bir kez daha soralım.'' deyince Allah-u Teala tarafından emrinin yerine getirilmesi emredilir ve sebebi olarak da o hiçbir zaman benim için öfkeden yüzü kızarmamış biridir diye buyuruyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini de sizlere aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Erdoğan, iktisadi ve terörizmle mücadelede işbirliğine vurgu yaptılar. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Türkiye ziyareti bölge ülkeleriyle ilişkileri genişletmek için bir fırsat olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır Ekeni, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı telefon görüşmesinde Viyana görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı ülkesinin İran'a 400 milyon pound borcunu ödemeye çalıştığını açıkladı. CIA direktörü, İran ve Rusya saçımı arttı açıklamasında bulundu. Irak, İranlı sanayicilerin Irak'ta daha etkin olmasını istedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralarıyla sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.